güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 16 Kasım 2021 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la olumsuz duyguların olumsuz yanlarını, üzüntü ve çökkünlükten depresyona giden süreci konuşacağız. Efendim, programımızın ikinci bölümünde yayınımıza Atalardan Yadigar köşemizle devam edeceğiz. Tam 77 yıl önce, 14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği zamanında Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın Ahıska'da yaşayan Türkler, Stalin'in emriyle birkaç saat içinde trenlere doldurularak sürgüne gönderildi. Yaklaşık bir ay süren bu zorunlu yolculuk esnasında açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden 17 bin Ahıska Türk'ünü rahmetle anacak ve o acı günlerde yaşananları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Thank you.
canı sağ olsun. Bu dünyaya sevmeye geldim, eşi dostu görmeye geldim.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hakan hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Sizinle psikoloji yolculuğumuz devam ediyor. Geçen haftalarda da olumsuz duyguların olumlu yanını konuşmuştuk. Bu hafta da olumsuz yanını konuşalım istedik. Hocam pek çok olumsuz duygu var. Öfke, keder, üzüntü, stres, korku. İbn Sina da bu korkuların bedenimiz üzerindeki etkilerini şöyle söylemiş. Öfke karaciğeri, keder akciğeri, üzüntü mideyi, stres kalp ve beyni, korku da böbrekleri etkiler diyor. Şimdi bu bizim korkularımız, bu olumsuz duygular bizim diğer psikolojik yanlarımızı nasıl etkiliyor? Onları konuşacağız. Olumsuz duygularımızın ne tür olumsuz yanları var?
Evet, çok güzel bir araştırma yapmışsınız. Çünkü duyguların bedensel tepkilerimize çok yakın bir ilişkisi var. Her duygu durumu belli bir ortamı varsaydığı için o ortama adapte olacak şekilde de aslında vücudumuzu çalıştırıyor. O yüzden de işte farklı bedensel duyumlarımız oluyor farklı duygularla. Örneğin üzüntü olduğunda işte enerjimiz düşüyor, halsiz, yorgun oluyoruz. İşte korku olduğunda bizi harekete yönlendiriyor, vücudumuzu hızlandırıyor, kalp atışımızı hızlandırıyor vesaire. Hı hı. Bunların hepsi o duyguya normalde neden olacak bir çevreyi varsayıyor. Yani korku, dış tehdit, işte üzüntü, keder, geriye dönmeyecek kayıplar, yani bir şey yaptıkça hep kaybedeceğimiz bir ortamı varsayıyor, onu adapte ediyor. Ama eğer ki bu da çok mümkün, bu duygular bunu gerektiren bir durum olmaksızın ortaya çıkıyorsa, yani düşünceyle de çünkü insanda duygular ortaya çıkabiliyor. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özellik bizim düşünceyle de duygusal tepkilerimizin, içsel bir takım süreçlerle de duygularımızın çıkması. O zaman da işte problem olabiliyor. Nasıl problem oluyor? Söylediğiniz gibi vücuda o olumsuz duyguların uzun süreli etkisi olduğunda, uzun sürdüğünde bedensel bir takım yan etkileri oluyor. İşte stres durumunda hepimizde yükseldiğini bildiğimiz kortizol hormonu var. Kortizol hormonu kısa vadeli olarak stresle baş etmekte bize çok yardımcı olan bir hormon. Hı hı. İşte vücudumuzu hızlandırıyor, bizi uyanık hale getiriyor, enerji tüketimini arttırıyor, kan şekerini yükseltiyor vesaire. Ama bu uzadığında bu sefer o kortizol yüksekliği, o tepki uzadığında problem oluyor ve aynen bir ilacın fazla alındığında vücuda zarar vermesi gibi o kortizolün bize zararı oluyor. İşte adrenalin bir dış tehdit tehlike altındayken yükseldiğinde, örneğin bir bize saldıran birinden kaçarken, çok problem değilken, durduk yerde işte evimizde otururken ya kalp krizi geçiririm düşüncesiyle ortaya çıktığında o bizim için problem olabiliyor.
Vücudumuzda şimdi alarm bu, çalıyor.
Evet. Bu işin olumsuz duyguların hani bedensel yan etkileri ya da öfkeli bir insanda işte öfke sürekli kas gerginliğine yol açtığı için gerilim baş ağrıları olabiliyor. O kaslar büyük, vücudun güçlü kas hareket kaslarında bir ağrıya belki yol açmıyor ama işte baş çevresindeki narin kaslarımız bizim gerilim baş ağrısı dediğimiz ağrılarla şey yapabiliyor, bizi rahatsız edebiliyor. Yine sempatik sistem fazla aktif olup parasempatik sistem yavaş çalışınca korku, stres durumunda sindirim sistemimiz iyi çalışmıyor. Hazımsızlıklar oluyor, işte midede ülserler olabiliyor. Yine özellikle kortizol bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bizi bazı hastalıklara daha yatkın hale getirebilir. Ama burada şunu söyleyeyim, burada kronik ve uzun süreli sıkıntıları kastediyoruz. Yani kısa süreli bir stres hemen buna yol açıyor diye de insanlar telaşlanmasın. Bunlar uzun süreli olursa bu tür zararlar veriyor. Kortizol yüksekliği sadece hani stresle değil, öfkeyle de yükseliyor. Aşırı öfke de aslında yine bağışıklık sistemini bloke ediyor. Yani kronik olarak öfkeli bireyler daha grip olabiliyorlar, nezle olabiliyorlar, soğuk algınlığı olabiliyorlar, cilt hastalığı olabiliyorlar. Kronik öfke dediğim, hani bazı insanlar vardır, sürekli öfkelidir, sürekli öfkesi burnundadır. O tarz durumları kastediyor.
Bu olumsuz yine, duygular bağışıklık sistemini zayıflatıyor değil mi hastalıklara
evet,
karşı?
Evet. Ve yine tabii burada tekrar söyleyeyim, hani anlık değil, böyle kronik uzun süreli olanlar. Ve yine tansiyonu yükseltiyor, kardiyovasküler sistemdeki etkileri tabii tansiyon yükseklikle beraber dediğim gibi sindirim problemlerine yol açıyor. Yine bizim duyusal sistemimizi de etkiliyor olumsuz duygular. Örneğin korku duygusu veya öfke duygusu dokunma hissimizde farklılıklar yapabiliyor. Ağrıyı algı eşiğimizde, ağrının yoğunluğunu hissetmemizde yine farklılıklar yapıyor. Basit bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim bir savaş yaralanması neticesinde hissedilen ağrıyla sivil hayatta aslında hiçbir olay yokken kaza sonucu diyelim bir yaralanma geçirdi kişi, oradaki hissedilen ağrı aynı olmuyor. Çünkü birinde yani savaşta işte siz görevinizi yapıyorsunuz. O sırada yaralandığınızda diyelim işte gazi oluyorsunuz. Görevini yerine getirirken yaşama olasılığınız olan bir şey yaşamış oluyorsunuz. Belki daha doğal karşılıyorsunuz. Ama sivil hayatta durduk yerde tıpatıp benzer bir yaralanma olduğunda işte niye başıma geldi, neden oldu, siz onu doğal olarak daha olumsuz karşıladığınızda yaşadığınız ağrı düzeyi de farklı oluyor.
Sanırım hocam o savaş alanında tam bir adanmışlık ve motivasyon olduğu için o gelen mermiler, efendim yaralanmalar pek hissedilmiyor. Hemen tabii hatırıma şu geldi. Hazreti Ali bir bacağına ok saplanıyor. Diyor ki durun, namazdayken çıkartın ve hissetmediğini ifade ediyor. Öyle kendini bir vermiş, öyle bir motive olmuş ki namaz esnasında. Bu hatırıma geldi siz bunları söyleyince.
Çok kişinin odaklanması çok önemli. Yani bir şeyi kabullenmemek diyelim, o ağrıyı, acıyı kabullenmemek ki o da öfke de getir. Hani niye oluyor, neden oluyor, olmaması gerek. Hani beraberinde giden duygu da öfkedir. Bu sizin o olumsuz hem duyguyu güçlendiriyor hem de olumsuz o bedensel duyumları da arttırıyor. Bir kendimden örnek vereyim. Bir diş tedavisi sırasında işte bugünkü gibi böyle bir konuşma yapacağımız zaman diş hekimim dedi ki hani bir kanal tedavisi yapılıyor. Eğer dedi hani iki şey yaparsam hiçbir şey hissetmezsiniz. Rahat rahat yaparız. Ama gün boyu çok konuşamazsınız hocam dedi.
Evet, kanal de tedavisi zor bir yapalım. Süreç çünkü evet.
Evet, bir tane yapalım tamam dedim. Fakat tabii o esnada kanal tedavisi müthiş bir ağrı. Daha sonra dedim ya bak insanlara işte öneriyordun hadi sen de bir uygula bakalım bunları. O ağrıyı kabullenme ve ağrıyı gözlemlemeye geçtim. Yani savaşı bıraktım. Niye ağrıyor? Çok ağrıyor. Ağrıyı kabullendiğim anda ilginç bir şekilde bir süre sonra kendiliğinden o gözlemleme süreci, hani ağrı nasıl bir şey, nasıl hissediyorum, o pozisyona geçtiğimde bir süre sonra fark ettim ki ağrı duyusu azalmaya başladı. Yani daha çok böyle bir şey, duyguyla duyumun ilişkisi.
Çok ilginç, evet.
Şimdi sadece tabii bedensel değil, olumsuz duyguların düşünsel de aslında olumsuz etkileri var. Yani düşünce duyguyu etkilediği gibi duygu da düşünceyi etkiliyor. Kişi olumsuz bir duygu yaşadığında daha fazla düşünmeye başlıyor. Bunun iki türü var. Bir, geçmişe dönük oluyor. İşte niye oldu, neden oldu, böyle olmamalıydı. Tekrar tekrar geçmişteki olumsuzlukları, şu anki olumsuzlukları düşünme. Ki bu mesela uyku bozukluğuna yol açabiliyor, depresyona yol açabiliyor. Yani o yaşadığınız olumsuz bir olay, kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ama bunun üzerine düşüne düşüne depresif bir duruma, yani klinik bir rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bir tür sarmal gibi bu olumsuz duygu, olumsuz düşünce. Yine gelecekle ilgili de duygunun olumsuz etkileri oluyor. İşte kaygı durumunda belki o kaygıyı yatıştırmak için sürekli olayı düşünme, plan yapma, kafamızda canlandırma, tekrar tekrar ya şöyle olursa ya böyle olursa derken o da yine endişe, kaygı ikilemini getiriyor. Daha doğrusu ikilem de demeyelim, birbirini besleyen iki bileşeni doğuruyor. Düşünce duyguyu, duygu düşünceyi etkiliyor. Bunun sonucunda da mesela yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkabiliyor.
Evet. Kıymetli hocam. Evet.
Bir de şu var, duyguyla baş etmek için davranışsal olarak kötü stratejiler kullandığımızda, yani kötü strateji derken, iyi strateji o ilk geçen hafta anlattığımız olumsuz bir duygu olduğunda bu duygu benim hangi istek idealime işaret ediyor, nasıl olmak istiyorum, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, o anlamda kullanıp o şekilde davrandığımızda muhtemelen duygu bir süre sonra azalır. Ama tam tersi, duyguyu istemediklerimize dönük yorumladığımızda ve anladığımızda o zaman o duygu bizi davranışsal olarak kaçınmaya itebiliyor. Yani nedir? İşte aşırı yeme, sigara içme, alkol tüketme, işte özel bir takım sıkıntı giderici hapları kendi kafamıza göre alma vesaire. Bunun neticesinde o duyguyu sağlıksız şekilde bastırmış oluyoruz. İşte o duyguyu uyandıran insanlardan kaçınma, olaylardan kaçınma gibi şeyler o duyguyu azaltmadığı gibi aslında sürmesine yol açıyor bir yerde. Bu da davranışsal olarak duygunun olumsuz etkileri.
Hocam,
bu da tabii ki kişinin hayatını fakirleştiriyor son noktada.
Evet. Şimdi korku ve kaygıdan panik bozukluğuna geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Olumsuz duyguları nasıl azaltabiliriz? Bunun bir yolu var mı?
Şöyle, olumsuz duyguların ilk ortaya çıkışının bir kere kontrolümüzde olmadığını bilmek ve bunları kabullenmek. İlk adım bu. Yani benim olumsuz duygular yaşamam son derece doğaldır, normaldir ve benim aslında adapte olmamı, ortama, duruma adapte olmamı sağlayan bir işaret sistemidir bu. İkinci nokta şu, her olumsuz duygu muhakkak olumsuz bir duruma, olumsuz bir gerçekliğe işaret etmez. Bunu unutmayın. Yani olumsuz duygunun hem yaşanan ortamda, hem benim durumumda, hem benim durumu değerlendirmemle, hem kişilik yapımla, hem de geçmişimle bir ilişkisi var. Bunu bilmem gerek. Yani birazcık üstte, olaya üstten bakmam gerek. Örneğin ben daha önce çok kişisel ilişkilerimde yalan söylenmişse, zarar görmüşsem, ihanete uğramışsam, o zaman herhangi bir şekilde birinin bana verdiği bir sözü yapmadığında çok etkilenebilirim, çok öfkelenebilirim, çok üzülebilirim. Ama bunun hepsini o olaya bağlamayıp benim geçmişteki hassasiyetimden kaynaklandığını da unutmam gerek. Ardından tabii normal, gerekli ve uyumsal gördükten sonra, doğal gördükten sonra ikinci adım, bu benim hangi isteğime işaret ediyor? Ben insanlara güvendiğim ilişkiler, insanlarla güvenli ilişkiler içinde olmak istiyorum. Bunu gösteriyor. O zaman ben nasıl davranıp nasıl hareket edebilirim kısmına yöneldiğimizde, o zaman ben güvenilir insanlarla güvenilir ilişkiler kurmaya dönük davranayım biçiminde bir anlamda aslında sorun çözümüne yöneldiğimde o duygu giderek azalır. Ama bunun yerine duygunun kendisine odak alırsam, yani işte ben hiç böyle bir üzüntü yaşamamalıyım, işte ihanete uğramanın üzüntüsünü kaldıramıyorum. O zaman ne yaparım, neye yönelirim? Hiç ilişki kurmamaya, kimseye güvenmemeye başlarım. Kimseyle ilişki kurmamaya başlarım. Peki bu acaba benim o olumsuz duygumu azaltır mı? Azaltmaz. Yine insanlarla iyi kötü mecburen ilişkilerim olduğunda yine tedirgin olurum, yine şüpheci olurum. Ve tabii ilişkilerim azaldıkça da bu sefer daha çökkün olurum, daha mutsuz olurum. Yani bir tür aslında bir şeyi çözmek için yaptığımız şey onu sürdüren ve devam ettiren bir etken haline gelebilir. Buna dikkat etmemiz gerek. Peki. Eğer biz duyguyu anlar, fark eder ve ona uygun bir tavır, tepki geliştirirsek duygular zaten olması gereken yere gider. Yani bizim duyguları azaltmak için özel bir strateji kullanmamıza gerek yok. Aslında duyguları azaltmak ve geçirmek için kullandığımız stratejiler onları uzatır ve sıklaştırır. Bunu bilmemiz için.
Evet. Kıymetli hocam, Hayati İnanç'ın bir sözü geldi aklıma. Buradan da kendisine selam olsun. Şimdi günümüzde biz her şeye stres diyoruz. Stres.
Evet.
İşte şöyle isimleri var. Gerilim, melal, inkisar, gam, gussa, keder, ızdırap, kasvet, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, elem, üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, küduret, dilhun. Biz bunları tek bir kelimeye sıkıştırmışız. Stres diyoruz hepsine birden. Fakat hepsinin farklı farklı nedenleri var. Hayati İnanç Hoca bunu çok güzel anlatmıştı bir programda. Şimdi dilerseniz bu korku ve kaygıdan panik bozukluğuna geçelim. Panik bozukluk ne demek?
Evet. Şimdi panik bozukluk aslında hepimizin normalde yaşayabileceği bir durum olan panik atağa karşı bir fobi geliştirir. Panik atak yine bedensel ya da dışsal nedenlerle yaşadığımız yoğun bir korku ya da sıkıntı nöbeti. Bu durduk yerde de yaşanabilir ya da bir dış sebebe bağlı da yaşanabilir. Örneğin işte bir patlama sesi duyduğumuzda o panik ataktaki belirtileri gösterebiliriz ya da bir efendim köpek fobimiz varsa bir köpek gördüğümüzde olabilir. Panik bozukluksa özellikle bu durduk yerde zaman zaman yaşanabilen bedensel bir takım rahatsızlıkların beraberinde işte düşünsel olarak ölüyorum, sonum geldi, şu anda kalp krizi geçiriyorum veya çıldırıyorum veya kontrolü yitiriyorum gibi düşünsel belirtilerinde eşlik ettiği yoğun bir korku, bedensel olarak da o korkuya eşlik eden çarpıntı, titreme, terleme, nefes darlığı, boğulma, sersemlik, baş dönmesi, karında rahatsızlık hissi gibi belirtilerle giden bedensel, duygusal ve zihinsel bir sıkıntı yaşantısı. Hmm. Kişi eğer buna karşı bir fobi geliştirirse, yani ya yeniden bunu yaşarsam ya tekrar olursa, hele de o durumu yaşadığı yer ile ilgili korkular da buna eklenirse, yani diyelim bunu bir uçakta geçirdi veya büyük bir toplantıda geçirdi ya da bir gittiği misafirlikte geçirdi ya da bir otel odasında geçirdi. Hani o tür yerlere girdiğinde yine onun olacağından korkabilir. O zaman biz buna agorafobi diyoruz. Üzerine bir de agorafobi eklenmiş oluyor. Yani kişinin hemen çıkamayacağı ya da yardım alamayacağı yerlerde bulunduğunda böyle bir atağa geçirme korkusuyla o tür yerlerden, durumlardan kaçınması, o zaman işte o panik atak yaşantısı, panik bozukluk ve üzerine eklenen agorafobiyle bir psikolojik nörolojik bozukluk haline almış oluyor.
Kıymetli hocam, normalde burada dilerseniz bir virgül koyalım. Çünkü süremizin tabii sonuna geldik. Haftaya agorafobiden devam edelim.
Tamam, hay hay.
Peki, memnun çok teşekkür yetim ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Sağ olun, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Bu hafta olumsuz duyguların olumsuz yanlarında konuştuk. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Thank you.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Efendim şu anda stüdyomuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın var. Sayın Aydın hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisinizdir inşallah.
Elhamdülillah. Atalardan yadigar olan milli mirasımızı yaşamaktayız ve bu mirası sizlerin aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Yani bizler kendi havamızı yaşıyoruz.
Evet.
Biz başka hava yaşamayacağız. Kendi havamızı yaşayacağız.
İnşallah. Şimdi konumuza geçmeden önce önemli bir hatırlatmada bulunayım. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni diyen Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü. Rahmetle anıyoruz.
Elinde aşk fanusu, geçerken okyanusu, Yunus'u görenler var, Yunus yummuş demektir. Yunus yundu, 700 yıldır yaşıyor, kıyamet sabahına kadar da yaşayacak. Ve şunu unutmayalım, Yunuslar gitmedi, ölmedi, bitmedi. Türk milleti var olduğu müddetçe Yunuslar var olacak. Bir Yunus gider, bin Yunus gelir. Bu diyarlar Yunuslar diyarıdır. Bu diyarlar Hacı Bayramlar diyarıdır. Bu diyarlar Hacı Bektaşlar yurdudur.
Evet. Bugün aynı zamanda 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü.
Evet.
Yunus Emre ile nasıl özdeş değil mi?
Hoşgörü, gönül kırmayan bir medeniyetimiz var. Bizim medeniyetimizin temelinde gönül yıkmamak var. Onun için Yunus diyor ki, kıymetli dinleyiciler, gönül çalabın tahtı. Çalap Mustafa Bey eski Anadolu Türkçesinde Cenab-ı Hakk'ın ifadesi. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmadan bir medeniyet kurduk. Bırakın bir insana zulmetmeyi. Karıncalara bile zulmetmeyen bir medeniyetin mensubuyuz. Karıncaları korumak, kuşları korumak, güvercinleri korumak amacıyla yaptırdığımız Osmanlı'nın vakıfları var. Vakıf medeniyeti.
Evet. Yunus Emre'yi rahmetle, şükranla anıyoruz.
Bugün Yunus'un Anadolu'da 20 küsür yerde mezarı ve makamı var. Azerbaycan'a gidin bizim Yunus diyor. Demek ki eser bıraktı. Yunus aslında mezarlara, makamlara sığmadı. Yunus, bütün Türkistan dünyasının gönlünde Yunus var.
Evet. Kıymetli hocam, tam 77 yıl önce Ahıska'da yaşayan Türkler trenlere doldurularak sürgüne gönderildi. 17 bin Ahıska Türk'ünü rahmetle anıyoruz. Bugün inşallah bu önemli konuyu konuşacağız. Neler yaşandı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz bizlere?
1944'e gelmeden evvel bir tarihinden şöyle kısaca bahsedelim mi Ahıska'yı? Bir Türk yurdu olan Ahıska. Ahıska benim, ben Ahıska'yım diyorum. 1064'te Sultan Alparslan Kars'ın Ani'ye geldi. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. 1068'de de Ahıska Sultan Alparslan tarafından Türk İslam yurdu oldu. Yani bir Kars neyse, bir Ardahan neyse, bir Erzurum neyse, bir Sivas neyse Ahıska'da odur. Kültürü, yaşantısı, olaylara bakışı, bütün hayatının şifreleri Ahıska'yla birlikte Anadolu'nun beraber atar. Ondan dolayıdır ki 1068'den beri Türk yurdudur. Ve 1100-1268 ile 1578 arası da Atabekler yurdudur. Atabekler de Türk hükümdarıdır. Oralarda Ahıska'da büyük hizmetler yapmıştır. Hatta Atabeklerin eserleri var. Ahıska'daki Şah Eser Ahmediye Camii'nin yapanlar Ahıska Atabekleridir. Aynı zamanda Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı da Atabeklerin eseridir. Üçüncü olarak bugün Oltu'muzda, Erzurum'un Oltu ilçesinde Aslan Paşa Camisi'ni de Ahıska Atabekleri yaptırmış. Çok büyük hizmetler etmişler. Kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla, tarihiyle, duruşuyla Atabeklerin Ahıskalılara hizmeti büyüktür. Ve Atabek yurdu tarafından, Atabekler tarafından birçok devlet adamı yetişmiş içerisinden. Şairler yetişmiş, ilim adamları yetişmiş, aşıklar yetişmiş. 1578 yılları arası, 1578'de de Osmanlı'nın hakimiyetine girmiş. Kim tarafından? Lala Mustafa Paşa tarafından Osmanlı'nın hakimiyetine girmiş. Ta ki ne zamana kadar? 1828'e kadar. 1828'ine kadar Ahıska, Çıldır, bugün Ardahan'ın Çıldır olan ilçesi, o gün Çıldır eyaleti. Çıldır eyaletine bağlı Ahıska. Ama 1828 geldiğinde Edirne Anlaşması'nın neticesinde Osmanlı savaş tazminatı olarak Ahıska'yı Ruslara bırakmış. Ve adeta Anadolu'nun bel kemiği kendisinden ayrılmış. O günün ünlü ozanlarından Aşık Üzeyir Fakir'i var. Osmanlı'nın yönetiminde de Sultan II. Mahmut var. Ahıska ana yurttan ayrılınca Sultan II. Mahmut'a bir mektup yazmış. Mektubun sonunda da şu dörtlüyü ifade etmiş Mustafa Bey. Demiş ki Ahıska gül idi gitti. Bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmut'a İstanbul kilidi gitti. 1828'de İstanbul'un kilidi gitmiştir. 1828'den sonra Ahıska'nın yüzü gülmemiş. Ahıska gün yüzü görmemiş. Ahıska devamlı ağlamış. Ahıska Rusların mezaliminde düçar kalmış. Adeta 1828 Çarlık'tan başlayıp Sovyet'e, Sovyetlerde de 1944'te Stalin'in yönetiminde Ahıskalıların ahı feryadı adeta gökyüzüne dayanmış. Ve 44 gelince bir gece vaktinde Ahıskalılar kendileri yaptıkları tren raylarını kendilerine yaptırdılar. 1944 yılından evvel Ahıskalılar 2. Dünya Harbi'nde Sovyetler, Sovyet Rusyası, Ahıska da Sovyet'in içerisinde ya, Almanlarla savaşmak üzere 40 bin Ahıska Türk'ünü harbe yolladı Almanya'ya.
Evet.
Köylerde kimler kaldı? Yaşlılar kaldı. Çocuklar kaldı. Bebekler kaldı. Yaşlı ihtiyarlar kaldı, kadınlar kaldı. Ve o Sovyet Rusya Ahıska Türklerine Tiflis, Batum demir yolundan Ahıska'ya bir hat yapmaya başladı. Bunu da Ahıskalılar yapıyordu. Hem de bir şenlik içinde yapıyordu. Niye yapıyordu Mustafa Bey? Bu halden de pek şikayetçi değillerdi çalışmaktan. Zira cepheye gönderdikleri gençleri 40 bin Ahıskalı geri dönecekti. Ama gelin tarihin cilvesini görün ki bir gece vaktinde Ahıskalıların 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece vaktinde Ahıskalıların kapıları çalındı. 200 bine yakın Ahıskalılar, genç koca, hamile yaşlı denmeden kamyonlara dolduruldu, yük kamyonlarına. Oradan kendi elleriyle yaptıkları tren yollarına, tren yollarında da hayvan vagonlarına, yük vagonlarına adeta sıkışık bir şekilde bindirildi. Ve gece hareket edildi. Kimi Özbekistan'a, kimi Kırgızistan'a, kimi Kazakistan'a sürgün edildi. O gün tek sürgün edilen Müslüman Türklerdi Mustafa Bey. Hiçbir kavme dokunulmadı. Stalin'in emriyle Müslüman Türk'e düşmanlık yapmak için. Ve Ahıska'yı boşaltarak yarın idealleri olan Akdeniz'e inmekti hedefi. Savaşı kazanıyorlardı. Kars'ı, Ardahan'ı geri alacaklardı Osmanlı'ya. Ve sıcak denizlere inme emelleri vardı.
Emelleri hiç bitmedi. Evet, hep sıcak denizlere inme
hiç
politikasıydı.
Hiç bitmedi ama şunu unutmasınlar. Her zaman Müslüman Türkler dimdik ayakta. Dedik ya Yunuslar ölmedi. Yunuslar ölmediği müddetçe bizim memleketimizden, bizim yurdumuzdan hiçbir düşman ayağı geçemeyecek. Hiçbir düşman ayağı bu yurtları kirletemeyecek. Bu yurtlar salihlerin yurdudur. Bu yurtlar şehitlerin yurdudur. Ne diyordu merhum Akif? Bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun yazıktır incitme atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Şu zulüme bakar mısınız? İnsan bir hayvana bunu yapmaz. O insanları vagonlarda 50 gün 60 gün götürdüler az susuz. Az susuzluğu bırakın, yaşlı, hasta inliyor ya da hamile kadın doğum yapacak şeklinde ses çıkarıyorlar diye vagonların pencerelerinden attılar Ahıskalıları.
Hakikaten çok büyük bir zulüm.
Giderken vatansız kalan Ahıskalılar 20 bin kişi yollarda adeta telef oldu. Bazen vagonlar mola veriyordu ama kaç dakika mola vereceği belli değil. Bir çocuk anasından bir kız çocuğu, ana yandım susazdım, şurada bir pınar var bir su al gel diyor. Anası evladı ya ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ahıs kanın Müslüman Türk anası vagondan iner gider bir bardağın içerisinde, tasın içerisinde su getiriyordur. Vagon oradan hareket eder. Çocuk ve ablası ağlar, içleri pişer, ahları gökyüzünü sarar ama ana orada kalmıştır. O çocuk ve ablası gitmektedir. Bugün onların şahidi olan, o olayları yaşayan yaşlılar var. Anlatıyor, diyor ki o günden sonra anamdan haber alamadık. Anam nerede kaldı, anam nasıl öldü haberdar olamadık. Biz Özbekistan'ın Fergana Vadisi'ne sürülmüş idik. O günden beri yurdumuzu, gönlümüzde yurdumuzun hasreti tütüyor. O günden beri anam diyor gözümün önünden çıkmıyor. Birisi sürgüne giderken Kur'an-ı Kerim'i almış, göğsüne basmış. Birisi demiş ki ana demiş sen Kur'an'ı aldın mı? Kur'an nerede? Sus demiş, sus sakın ses çıkarma. O Kur'an'ı aldım ve göğsüme koydum. Dini ve milli değerlere sahip olan Ahıskalılar bir gecede vatansız edildiler. Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a sürüldüler. Kardeşi kardeşten ayırdılar. Ana babayı birbirinden ayırdılar. İkinci Dünya Harbi hitam erince dönenler, yurtlarından sakat olarak dönenler, hasta olarak dönenler. Baktılar Ahıska'ya geldiler ama Ahıska'da kimse yoktu. Ahıska analarını bulamadılar, babalarını bulamadılar, çocuklarını bulamadılar, kardeşlerini bulamadılar. Onları aramaya gittiler. Kimi ailesine kavuştu, kimi de kavuşamadı. Ahıskalıların en önemli şairlerinden, yazarlarından, Ahıska davasını dile getirenlerden, 2 yılda evvel de Hakk'a yürüyen Yunus Zeyrek Hoca'yı da rahmetle anarken, onun Ahıska üzerine yazdığı şu şiiri dile getirmeden geçemeyeceğim Mustafa Bey. Buyurun. Diyor ki, bir gül mevsiminde seyrine gittim. Hani goncan, hani gülün Ahıska. Baktıkça haline kahroldum bittim. Korlanır mı bir gün külün Ahıska? Güneş orada batmış, ay orada batmış. O altın sabahlar uykuya yatmış. Aşıklar sazını elinden atmış. Tutulmuş söylemez dilin Ahıska. Evladın agulu şerbeti içmiş. Seyranın düğünün devranı geçmiş. Yuvalar bozulmuş, turnalar uçmuş. Bulamamış ırmağın gölün Ahıska. Bulanmış ırmağın gönün Ahıska. Dirliğin düzenin oban bozulmuş. Yazık alın yazın böyle yazılmış. Kavim kardeşlerin bağın çözülmüş. Yaman esmiş kara yelin Ahıska. Hani müezzinin hani minaren. Şerha şerha olmuş kanıyor yaren. Ayağa kalkmaya yok mudur çaren. Doğrulur mu acep belin Ahıska. Ahıska'nın beli büküldü o günden beri. Ahıskalılar ana yurtlarından uzak kaldı. Sovyet dönemi bitti 1991'de. Ahıskalılar ana yurtlarına dönmek istediler ama Ahıskalıları ana yurtlarına döndürmediler. Bugün Gürcistan hükümeti maalesef Ahıskalılar ne kadar çok talep ettiyse Ahıska'ya devamlı kapısını kapattı. Bugün dünyada 600 bin Ahıska Türk'ü var. Birçoğu da Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhuriyeti Ahıskalılara vatandaşlık verdi. Çünkü bizim Ahıska'dan hiçbir farkımız yok. En son Ukrayna'dan, Ukrayna karışıklığa girince Türkiye 700 evi, haneyi Erzincan'ın Üzümlü'ye ve Bitlis'in Ahlat'a getirdi. Ahıska davasıyla, Ahıska'nın aşkıyla, Ahıska insanının çektiği zulümleri hissederek Ahıska davasına sahip çıkmamız lazım. Ve dünyada ne kadar çok Ahıskalı varsa, Karslı neyse, Ardahanlı neyse, Ahıskalılar da odur. Nasıl Yahudiler yurtlarından çıktıkları zaman kendi yurtlarına sığındılarsa, Almanlar nasıl Almanya'ya geri döndülerse, Ahıskalılar da Türktür. Onun için onların ata yurtları da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne kadar çok Ahıskalı gelmek isterse bizler Ahıskalılara kapılarımızı açmamız lazım. Şayet Ahıskalılar unutmayalım ki, kendilerini dönüşmeye, bozulmaya, asimileye kapatmışlardır. Kendi örfleri, adetleri, gelenekleri neyse, hangi havayı yaşamışlarsa halen daha vatansız kalmalarına rağmen o havayı yaşamaktadırlar. Ve yaşamaya da devam edeceklerdir.
Ahıska Türklerine yapılan büyük bir zulüm ve bu yüzyıllarca kıyamete kadar konuşulacak, unutulmayacak, unutulmaması evet. gereken bir zulüm. Çünkü eğer zulüm unutulursa tekrarlanır. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız
için. O beyaz adamlar her zaman vahşetin tam başındadırlar. Akif'in dediği gibi. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunadan zuldür bu rezil istilah. Onlar her daim istilalarını yapmıştır. Yeter ki biz Türk millet olarak bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Peki. Sayın Aydın çok teşekkür ediyorum Güne Bakan'a katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Tam 77 yıl önce Ahıska'da yaşayan Türklere yapılan zulmü konuştuk. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.